Hayırlı akşamlar Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Cebrail Aleyhisselam'ın Müminlere Vasiyeti Komşu Hakkı başlıklı yazıyı sunacağız. Bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse cennete giremez. Bir mesaj. Komşun sana emanettir. Onun için emanetine riayet et. Yaşadığımız çağdaş dünyada modern insan gittikçe yalnızlaşıyor. Kendi yiyip kendi içiyor, kendi kazanıp kendi harcıyor. Yalnız kalmayı, hatta hiç evlenmeden yapayalnız yaşamayı tercih ediyor. Hiç şüphesiz bu tercih İslam dininde kabul gören bir tercih değildir. Çünkü yüce dinimiz İslam cemiyet dinidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir mümin, cemiyet içerisinde yaşadığını fark edip bir takım hak ve mesuliyetlerinin olduğunu idrak etmek durumundadır. İşte cemiyet içerisinde yaşayan Müslümanın idrak etmesi gereken hak ve mesuliyetlerinden biri de komşu haklarına riayet etmesidir. İslam, komşu hakları üzerinde hassasiyetle durmuş, bu hususta müminler üzerine bir takım hak ve mesuliyetler yüklemiştir. Buna göre mümin en başta ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, komşusuna eziyet edemez. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nafile olarak çok fazla oruç tutmasa, namaz kılmasa veya sadaka vermese bile komşusunu rahatsız etmeyen birinin cennete gideceğini, çok nafile namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve sadaka dağıttığı halde komşusuna eziyet eden kimsenin ise cehenneme gideceğini belirtmiştir. Onun için komşusu Müslümandan emin olmalıdır. Çünkü Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu bir kişidir. Bir defasında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla birlikte olduğu bir zaman diliminde, ''Vallahi iman etmemiştir.'' buyurmuştur. Bunun üzerine etrafındaki sahabiler, ''Kim iman etmemiştir ya Resulallah?'' diye sorduklarında, Peygamber Efendimiz, ''Komşusunun, kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse cevabını vermiştir. Bu manada komşu hakkının müminin imanıyla da bir bağlantısının olduğu görülüyor. Nitekim bir hadisinde Bahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Komşuna iyilik yap ki mümin olasın.'' buyurmuş. Bir başka hadisinde de ''Sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın.'' buyurmak suretiyle komşu hakkının müminin iman ve İslam'ıyla bağlantısının olduğuna vurgu yapmıştır. Müslüman komşusuna eziyet edecek olursa bu serlevha hadisimizde ifade edildiği üzere Allah korusun onun cennete girmesine engel olur. Müslüman bilakis komşusuna ikram eder, ona karşı cömert davranır. Zira Allah Teala cömertliği ve cömert olanları sever. İnsanlara karşı müşfik ve cömert olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde ashab-ı kiramdan birine şu tavsiyede bulunmuştur. Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak. Uygun bir şekilde çorbandan onlara da ikram et. Ve mümin en yakın komşusundan başlayarak ikramını yapar. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ''Ey Allah'ın Resulü, iki komşum var, ikramda bulunurken hangisinden başlayayım?'' diye soran Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya, kapısı sana en yakın olandan cevabını vermiştir. Komşuya ikramda Müslüman olması veya Hristiyan, Yahudi olması fark etmez. Müslüman kim olursa olsun komşusuna ikramda bulunur. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Amr'ın evinde bir koyun kesilmişti. İbn Amr Hazretleri ısrarla Yahudi komşumuza ikram ettiniz mi diye sordu. Peşinden şöyle dedi. Resulullah'ı şöyle buyururken işittim. Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Bu bakımdan komşu hakkı Cebrail aleyhisselamın müminlere bir vasiyeti ve bir emanetidir. İslam dinine göre komşusu açken tok yatan bir kişi gerçek manada iman etmiş sayılmaz. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse hakiki manada iman etmemiştir. Müslüman komşusuna yardım eder. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir atasözümüz vardır. Hakiki manada mümin olan yardıma muhtaç durumda olan komşusuna yardım eder. Ayrıca sevgili Peygamberimizin buyurduğuna göre Allah Teala bu dünya hayatında mümin kardeşinin bir sıkıntısını gideren müminin kıyamet gününde bir sıkıntısını giderecektir. Ayrıca Müslüman küçük olsun büyük olsun komşusundan gelebilecek yardımlarda vefalı davranır ve ufak bir iyilik bile olsa bunu kadirşinaslıkla karşılar. Zira Fahri Alem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ey mümin hanımlar! Sizden biri pişirilirken yanmış koyun parçası dahi olsa, komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin. Yaşarken de vefatından sonra da komşusunun komşusu hakkındaki şehadeti ehemmiyetlidir. Rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip, ''İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim?'' diye sormuş, Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Bir Müslüman öldüğünde en yakın komşularından 3 hane halkı kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederlerse Yüce Allah, bildikleri kadarıyla şahitlikte bulunan kullarımın şahitliğini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım buyurur. Onun için mümin komşusuna karşı dürüst ve samimi olmalıdır. Ona karşı güzel davranışlar sergilemelidir. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur. Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna karşı en güzel davranandır. Velhasıl Müslüman, komşusuna karşı iyi ve güzel davranışlar sergilemeli, komşuluk haklarına hassasiyetle riayet etmeye çalışmalıdır. Çünkü komşu komşusunun cennete girmesine vesiledir. Komşusu tarafından arkasından ne iyi bir komşuydu şeklinde hayırla yad edilen bir mümin, ne saadetli bir mümindir. Acı tatlı günlerinde, düğününde, cenazesinde komşusunun yanında olan mümin ne bahtiyar bir mümindir. Unutmayalım ki mümin malı, evladıyla imtihan olunduğu gibi komşusuyla da imtihan olunur. Komşuluk hakkı onun imtihan noktalarından biridir. Onun için müminler olarak sevgili Peygamberimizin şu veciz sözüne kulak vermeliyiz. Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de arkadaş arayın. Ne mutlu komşusuna güzel muamelede bulunan müminlere, ne mutlu komşuluk haklarına riayet edebilenlere. Rabbimiz bizleri komşuluk haklarına riayet eden müminlerden eylesin. Amin.
Bir hadis, bir mesaj bölümünde
Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Cebrail Aleyhisselam'ın Müminlere Vasiyeti, Komşu Hakkı başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Halil Kaşıkçı'nın kaleme aldığı Tasarrufun Tahsili başlıklı yazıyı sunuyoruz. Yaşları 30 civarında olan yahut 90'lı yıllarda doğan gençler imkanlar bakımından çok şanslı kimselerdi. Hayat şartları, gelir seviyesi, ulaşım ve iletişim imkanları müsbet yönde bir hayli mesafe almıştı. Lakin buna karşılık el alemle münasebetlerin artması, başkalarının düşüncesine ve beğenmesine göre yaşama, hayatı ona göre dizayn etme daha fazla ağırlık kazanmış ve hayat şartları olabildiğince zorlaşmıştır. Televizyon, reklam, marka merakı derken tüketimin artması, bu harcamalara yetişmek için yapılan çabalar, ailede babayla birlikte annelerin de çalışmalarını mecbur kılmıştır. Çocukların yabancıların ellerinde büyümeleri sonunda çocuklarda oluşan sevgi açtığı, hatta kültür, adet ve anane ikilemi yavruların zihniyet ve davranışlarında etkili olmaya başlamıştır. Peder şahi, ataerkil aile aranır olmuş, önceleri büyüklerden ayrı evlerde yaşamak şart koşulurken, sonradan onlara olan ihtiyaç fark edilmiş, babaanneye veya anneanneye sabahın erken saatlerinde sokaklarda torun bakma vazifesini devretmek için koşuşturmalar başlamıştır. Tabii ki bu dünyalık koşuşturmalar, çabalar ve tüketime yetişme hırsı insanımıza ahireti, Allah Teala'yı, Peygamber Aleyhisselam'ı, ibadeti, ölümü, hesabı, cenneti ve cehennemi unutturmuştur. Bütün bu hakikatler için hazırlık ya emekliliğe veya yaşlılığa tehir edilmiştir. Bu ne büyük bir kayıp ve ne büyük bir gaflettir. Halbuki hakkına razı olma ve kanaat ne kadar büyük bir zenginliktir. Ayağını yorganına göre uzatmak, helal lokma hassasiyeti içerisinde nafakayı temine çalışmak ve bunun verdiği gönül huzuruyla yaşamak, hürmet ve muhabbet. İnsan hayatında saadetin anahtarları mesabesindedir. Örf ve adetimiz bu çizgiler üzerindeydi. Aile içerisinde ihtiyaç belirlemek ve bu ihtiyacın giderilme planını yapmak bir edep ve saygı içerisinde olurdu. İstekler direkt olarak belirtilmez, hatta ısrar da edilmezdi. Çocukların veya gençlerin babaya ulaşmak için babaanneyi veya anneyi vasıta edinmeleri edeptendi. Burada bir hatıramı anlatmak isterim. Tahminen ilkokul 4 veya 5. sınıftaydım. Okulda öğretmenimiz spor için beyaz ayakkabı istedi. Bu ayakkabı üstü bez, kenarları ve altı lastik yapıştırma, hafif ve tahminen o zamanlar 2-3 liralık bir papuçtan ibaretti. Biz ihtiyacımızı doğrudan babamdan isteyemezdik. Ben anneme söylerim, annem bir fırsatını bulur, babama söyler, babam da müsait bir zamanda beni yanına alarak kapalı çarşıda ayakkabıcı olan arkadaşına veya bir tanıdığına gider ve alırdı. Yine böyle bir prosedür işledi ve babam bana keten, beyaz bir ayakkabı aldı. Mahalleye gelince gazete kağıdına sarılı ayakkabı paketini açtım. İki ayakkabının bağlarını birbirine bağladım ve heybe gibi biri arkama, biri önüme gelecek şekilde omuzuma attım. Herkes görsün diye biraz sevinç, biraz gösteriş, biraz da hevesle eve gelene kadar mahallede gezdim. İtiraf edeyim ki babam gıda ve bakkaliye işi yapardı ve gelirimiz de bu ayakkabıyı rahatça alabilirdi. Fakat ihtiyacı tam tespit etme, imkanları yerinde kullanma, yokluğu hissetme ve alınanın kıymetini bilme gibi hasletleri ancak bu şekilde öğrendik. Zor elde etmenin getirisi, malı korumak, sahiplenmek ve kıymetini bilmektir. Tasarrufun tahsili veya okulu yoktur. Bu gibi hadiseler adeta bir staj mahiyetindeydi. İnsana malın kıymetini öğretirdi. O yaştaki çocuklar devamlı büyümekte oldukları için giydikleri zarar, yedikleri kar diye düşünülürdü. varlıklı ve zengin olmak bu uygulamaları engellemezdi. Dedemle aramızda geçen bir hatıram da şöyledir. Bir gün dükkana elinde bakraç olan bir adam geldi. Dedeme, ''Hacı baba, hastanede hastamız vardı. Onu ziyarete geldim. Biraz da tatlı getirmiştim. Fakat hastanede tatlıyı içeri almadılar. Onu siz satın alır mısınız?'' dedi. Dedem de, ''Olur yeğenim, ver bakalım.'' dedi. Ben de tatlının bal olduğunu bilmiyorum. Pekmez filan zannettim. Dedem bala baktı ve satın aldı. Akşam eve götürmek üzere dükkanın bodrumuna koydum. Öğle vakti yemek zamanı geldi. Dedem bana 7,5 kuruş verdi. Çeyrek pide aldık. O zaman tam pide ekmek 30 kuruştu. Çakısını çıkarttı, ağzını sildi ve bana vererek ''Bodruma in, karnını doyur.'' dedi. Bodruma indim, daha bakracın üzerindeki bezi yeni açıyordum ki dedem yukarıdan seslendi. ''Aman oğlum, çok yeme ki karnın ağrır.'' dedi. Ben de ''Peki dede.'' dedim. 12-13 yaşlarındaki bir çocuk yalnız ekmekle ne kadar bal yiyebilir? Mesele tabii ki o değil, ölçülü olmak, kıymet bilmek, savurgan olmamak gibi değerleri vurgulamaktı. Allah onlardan razı olsun. Onun için merhum Musa Efendi Üstadımız bize vakıfta bir simit alacaksan bile iki simitçiye soracaksın derdi. Vakıf hassasiyetini böyle öğretirlerdi. Yüce Allah şefaatlerine bizleri nail eylesin. Şimdi gençlere bu gibi hadiseler ancak bir hikaye gibi geliyor. Fazla bir şey vermiyor. Bir şeyi kolay elde etmek bütün heyecanı, arzuyu, korumayı alıp götürüyor. Allah Celle Celaluhu yeni yetişen nesli muhafaza etsin. Geçmişten ders almayı, kültürümüze, ananemize sahip çıkıp Kur'an ve sünnet rehberliğinde yaşamayı nasip etsin. Amin. Halil Kaşıkçı imzalı Tasarrufun Tahsili başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Dr. Halis Demircan'ın kaleminden Kardan Adam başlıklı yazıyı sunacağız. Rahmetli dedemin Denizli'ye bizi ziyarete geldiği günlerden biriydi. Dedemle hem geziyor hem de sohbet ediyorduk ki bu sohbetler onun hikmet hazinelerinden istifade etmeme vesile oluyordu. Bu gezintilerden birinde Denizli'nin orta yerinde sırtında küfeyle kar satan bir adama rastladık. Çok şaşırmıştım. Yaz günüydü, 40 derece sıcakta küfenin içerisindeki karın üzerinde sadece ıslak bir çuval vardı. Kar nasıl erimiyordu, bir türlü akı sır erdirememiştim. Benim şaşkınlığımı görünce dedem, ''Bak evladım, sen hiç çiçekçinin çiçeklerinin solduğunu gördün mü? Fırından hiç bayat ekmek aldın mı? İşte bu sebeple bunların da karları erimez. Peki ne zaman erir? Nasıl çiçek koklanmazsa solar, ekmek yenilmezse bayatlar, işte bu karda yürekleri ferahlattığı zaman erir dedi. O sırada kar satıcısı tam da yanımızdan geçiyordu ki dedem seslendi. Gel bakalım derviş, vaktin var mı biraz sohbet edelim. Estağfurullah, buyurun beyim. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? O nazlandığım beyim, bu dağdaki karlar yaz kış hiç tükenmez. Çıkıyor musun tepeye kadar? Yok beyim. Bir yere kadar katırla gidiyorum, sonra tırmanıyorum. Belli bir yere gelince orada büyük kar parçaları var. O büyük parçalardan küçük parçalar koparıp denizdeki bir sal gibi aşağı kaydırıyorum. Oradan da katıra yükleyip getiriyorum. Dedem gülümseyerek, ''Peki o büyük kar parçaları nereden geliyor?'' deyince, kar satıcısı parmağıyla yukarıyı gösterip gülümsedi. Sonra avucumuza biraz kar koyup tekrar yola koyuldu. Avucumuzdaki kardan yediğimiz zaman tabii kar erimeye başladı. Dedem, ''Nasıl erimeye başladı değil mi?'' ''Evet.'' ''İçine bir ferahlık geldi mi?'' ''Evet.'' ''İşte mesele bu.'' Arkasından, ''Bak evladım, ben sana o büyük kar parçalarının nereden geldiğini anlatayım. o zaman daha iyi anlayacaksın, dedim. Gençlik yıllarımda manifaturacılık işine girmiştim. Uldan bezi denilen dokumalardan almak için Denizli'ye gidip geliyordum. Denizli'de bu işi yapan bir arkadaşım vardı. Dokumaları ondan alıyordum. Yine bir yaz günü Denizli'ye gelmiştim. Hava çok sıcaktı. Arkadaşım, "Dağ köylerine götüreyim seni. Serin olur oralar," dedi. Bir minibüste Honaz Dağı'nın eteklerindeki bir köye gittik. Köyün kahvehanesinde çay içerken obasının ihtiyaçlarını karşılamak için köye gelen konar göçer yörüklerden biriyle karşılaştık. Sohbet etmeye başladık. Yörük bizi obasına davet etti, kabul ettik. Köyden emanet aldığımız katırlarla o yörük çobanın peşine takıldık. Birkaç saatlik bir tırmanıştan sonra yörük obasının yaylağına ulaşmıştık. Bize kendi yaptıkları tereyağlı gözlemelerden, ayranlardan ikram edip bir güzel karnımızı doyurdular. Obadaki herkes işe koyulunca biz de biraz gezelim dedik ve katırlara binip tırmanmaya başladık. Karlı bölgeye ulaşmayı hedeflemiştik. Gençlik işte. Karların olduğu sınıra gelince karların üzerinde yaklaşık 500 metre kadar yukarıda küçük bir kulübe gördük. Kulübenin bacasından dumanlar tütüyordu. Merak edip katırlardan inip yaya olarak karların üzerinde yürümeye başladık. Eve yaklaşınca gördüğümüz manzara şuydu. Üstü başı bembeyaz kardan adama benzeyen bir adam, ellerinin arasında kar topu yapıyor, tepeden aşağı yuvarlıyordu.
"Selamun aleyküm arkadaş."
"Aleyküm selam. Ne yapıyorsun burada arkadaş?" Yüreğime dökülen karlardan kar topu yapıp, yüreklerini kar gibi tertemiz, bembeyaz yapmak için insanlara yolluyorum. Arkadaşımla birbirimize baktık, hiçbir şey anlamamıştık. Üzerimizde yazlık kıyafetler olduğu için bayağı da üşümüştük. Orada daha fazla kalamadık. Tekrar obanın olduğu yaylağa döndük. Herkes bir işle meşgul olduğu için bizi obanın en yaşlı kişisinin yanına götürdüler. Yaşlı amca, "Nasıl gezdiniz mi daha, gördünüz mü bizim dervişi?" dedi. "Gördük ama bir şey anlamadık amca," dedik. Gülümsedi. "Bakın evlatlarım, görünüşleri sizi aldatmasın. Bunlar Allah dostu insanlardır. Bunlar bir şekilde insanların yüreklerini ferahlatmak suretiyle bir işaret gösterirler. Yani eğer ki kalplerinizdeki kötülükleri temizlerseniz, işte böyle feraha erişirsiniz," demek isterler. Yani tasavvufi olarak insanlığı irşad ederler. Bilir misiniz Peygamberimizin şu duasını? "Allah'ım beni kar, dolu ve soğuk suyla temizle. Beni günah ve hatalardan, beyaz elbisenin kirden paklandığı gibi tertemiz eyle." Dedem, "O zaman anlar gibi olmuştuk ama daha bir fırın ekmek yememiz gerekiyordu," dedi ve devam etti. Velhasıl o uzette yaşayan derviş, avucunun içinde yaptığı kar toplarını tepeden aşağıya yuvarlıyor, yuvarlanan kar topu aşağı doğru büyüyerek yuvarlanıyor, karların bittiği yerde büyük kar parçaları oluşturuyordu. Dedem, "Kardan adam hala yaşıyor mu bilinmez ama günümüzde hala kar satan hizmeterleri var. Tabii o kardan tadıp da yüreği ferahlayanlarsa nasibi olanlardır," dedi ve bitirdi. Allah Teala sizleri de nasibi olanlardan eylesin. Kötülükten soğutup hayra ısındır kalbi. Tertemiz karla, soğuk suyla arındır kalbi. Bembeyaz elbisenin hiç lekesiz hali gibi pirü pak eyle günahlardan, aman ya Rabbi. Değerli dinleyenler, Doktor Halis Demircan imzalı Kardan Adam başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak. Böylelikle Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından aktardığımız bu yazılarla bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.